Ayrım 37, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 436. Denizde geçirdikleri haftalarda Dorian mürettebatın her üyesinin kalbini kazandı. Çocuğun uğurlu olduğuna herkes inanmıştı. Her denizci de kehanetin uğur vaadinden kendisine de bir şeylerin bulaşmasını gizliden gizliye umut ediyordu. Dorian güvertede dolaşırken en katı, en huysuz denizciler bile gülümsüyor, ona takılıyor veya şans için kızıl kafasına dokunuyorlardı. Geminin aşçısı onun için özel olarak tatlılar ve şekerlemeler yaparken, mürettebatın öbür üyeleri de onun ilgisini çekmek için yarışıyor, ona küçük armağanlar veriyorlardı. Bir tanesi bir şeridin ucunda taşıdığı tılsımı boynundan çıkarıp Dorian'ın boynuna geçirdi. "Bu seni korusun," dedi ve kötü gözü def etme işareti yaptı. Kaptan Fuat ona sevgiyle "Aslan kalpli küçük maymun" adını takmıştı. Akşam namazından sonra da Dorian'ı dümende kendisiyle oturmaya davet ediyordu. Ona denizden yükselen kılavuz yıldızları gösteriyor, takım yıldızlarının adlarını sayıyor ve hepsiyle ilgili efsaneleri anlatıyordu. Bu Araplar çöllerin ve okyanusun insanlarıydı. Bütün hayatlarını gök kubbenin altında geçirirken yıldızlar tepelerinden eksik olmuyordu. Kaptan da şimdi bu bilgisini Dorian'la paylaşıyordu. Bu bir çocuğa verilebilecek ender bir armağandı. Dorian her şeyi büyülenmiş gibi dinliyor, yukarı çevrili yüzü gökyüzünün aydınlığında ışıl ışıl parlıyordu. Bundan sonra o da kaptana gök cisimlerinin Aboli ile koca Daniel'dan öğrenmiş olduğu adlarını verdi. Öbür gemiciler de etraflarında toplanarak Dorian'ın ince sesiyle anlattığı yedi kız kardeşin, avcı Orion'un ve akrebin öykülerine kulak veriyorlardı. Yıldızları ve güzel öyküleri seviyorlardı. Artık gemide serbestçe dolaşabildiği ve onu meşgul edecek pek çok şey olduğu için yalnızlık duymaya ve kendi kendine acımaya pek az vakti vardı. Sabahları Dov'un küpeştesinden sarkıp uzun burunlu bir yunus balığı sürüsünün dalgaların arasında oynaşmalarını seyrediyordu. Balıklar geniş kuyruklarını bir aşağı bir yukarı hareket ettiriyorlar, geminin altına dalıp çıkarken Dorian'a çok bilmiş gözleriyle bakıyorlardı. Hayvanlardan biri arada bir göz kamaştırıcı mavi suların içinden Dorian'ın hizasına kadar sıçrıyor, geniş ağzıyla ona sırıtıyordu. Çocuk da şen kahkahalar atıp ona elini sallıyordu. Ona en yakın Arap denizciler bu arada çalışmalarına ara vererek dostça gülümsüyorlardı. Ne var ki denizcilerle fazla lafa daldığı zaman Fuat, "Buraya gel aslan yürekli küçük maymun, gemiyi idare etmeme yardım et," diye seslenerek onu yanına çağırıyordu. Dorian o zaman dümen yekesinin başına geçiyor, geminin ellerinin altında atlamak üzere toparlanan bir safkan at gibi titrediğini hissediyordu. Prens bazen tentesinin altındaki ipek halının üstünde bağdaş kurarak otururken adamlarıyla arasında geçen bir konuşmayı dinliyor ve dudaklarında hafif bir gülümsemeyle çocuğu gözlüyordu. Dorian henüz çocuk ve sünnetsiz olduğu için Tahi onun yanında örtünmeden dolaşabiliyordu. Tahi Arapların gözünde en düşük seviyeli bir insan olan boşanmış bir kadındı. Kocası prensin seyislerinden biriydi. Kocasına bir oğul veremeyen kadın onun tarafından terk edilmişti. Lamu'nun sokaklarıyla soğuklarında dilenmekten onu sırf El Malik'in yüce gönüllülüğü ve merhameti kurtarmıştı. Tahi iri yarı ve yüz yuvarlak bir kadındı. Kahverengi yağlı bir cildi vardı. Yemek yemeyi ve gülmeyi çok seven bu kadın yumuşak huyluydu. Prense bağlılığı ve sevgisi varoluş nedeniydi. Şimdi de Dorian birdenbire efendisinin oğlu olmuştu. Tahi de gemideki başka herkes gibi çocuğun güzel kızıl saçlarından, garip soluk yeşil gözlerinden ve süt gibi beyaz teninden büyülenmişti. Güneş gibi ışıldayan gülümsemesini ve karizmasını Tahi'ye yönelttiği zaman kadın ona karşı koyamıyordu. Kendisi çocuksuz olduğu için Dorian onun annelik içgüdülerini doyuruyordu. Çok geçmeden kadın ona körü körüne bağlanmıştı. Prens onu Dorian'ın resmi dadılığına atayınca sevincinden ağladı. Tahi'nin bön ve donuk yüzünün keskin bir zeka ve politik kavrayış gizlediğini Dorian'ın keşfetmesi uzun sürmedi. Kadın prensin çevresindeki güç ve etki akımlarını seziyor, bunlardan ustaca bir hünerle yararlanıyordu. Dorian'a prensin mahiyetindeki en önemli kişilerin kimler olduğunu, bunların güçlü ve zayıf taraflarını açıklıyor ve onlara karşı nasıl davranacağını izah ediyordu. Dorian'ı sarayda ve prensle mahiyetinin karşısında nasıl davranması gerektiği hususunda da eğitiyordu. Geceler Dorian'ın yeni hayatının yegane kötü zamanlarıydı. Karanlıkta yatarken ailesiyle ilgili anıları canlanıyor ve onu perişan ediyordu. Tahi bir gece Dorian'la paylaştığı küçük kamerada yatarken hıçkırık sesleriyle uyandı. Kendisi de ait olduğu toplumdan dışlanmış olduğu için ailesinden alışık olduğu, değer verdiği her şeyden kopartılarak farklı bir yaşam biçimine ve dine sahip olan yabancıların arasına getirilen bu çocuğun duyacağı özlemi ve yalnızlığı anlayabiliyordu. Kadın sessizce yerinden kalkıp çocuğun yanına gitti. Şiltenin üstüne onun yanına uzandı. Çocuğu sımsıcak ve yumuşak kollarının arasına aldı. Dorian önce karşı koymaya kalkışarak kadını itti. Ama sonra gevşeyerek kadının kollarının arasında kıpırdamadan yattı. Tahi çocuğun parlak kafasına dudaklarını dayayarak sevgi sözcükleri mırıldandı. Tanrı'nın ondan esirgediği oğul için içinde biriktirdiği bütün sevgiyi ona akıttı. Daha sonra Dorian'ın vücudu gevşeyerek kadına daha fazla sokuldu ve uykuya daldı. Dorian ertesi gece dosdoğru Tahi'nin döşeğine yürüdü. Kadın da şişman kollarını açarak onu kendine çekti. Duygusunun yoğunluğuna kendisi de şaşırarak "Bebeğim" diye fısıldadı. "Benim güzel bebeğim." Dorian kendi annesinin kollarının sıcaklığını anımsayamıyordu. Ama içten içe buna ihtiyacı olduğunu da biliyordu. Tahi çok geçmeden onun içindeki bu boşluğu büyük ölçüde dolduracaktı. Dov demirleme yerine yaklaşırken Prens Abd Muhammed El Malik tentesinin altında oturuyor, devlet ve ticaret işlerinden vakit ayırarak Aziz'in kehanetini düşünüyor, çocuğu belli etmeden beğeniyle izliyordu. "El Allama" diye mollasına seslendi. "Çocukla ilgili olarak size ne gibi ilhamlar geldi?" Molla düşüncelerini efendisinin keskin bakışından gizlemek ister gibi önüne bakarak "Çocuk çok çekici" dedi. "Balın arıları çekmesi gibi o da insanları kendine çekiyor." "Orası belli." Prens sinirlenmişti. "Ama benim sizden sorduğum bu değildi." El Allama ihtiyatlı bir dille devam etti. "Şeyh Taymtaim'in belirttiği niteliklere sahip olduğu anlaşılıyor. Ama buna emin olmamız için daha pek çok yıl beklememiz gerekebilir." El Malik, "O zamana kadar çocuğu korumalı ve kehanetin gerçekleşmesi için gerekli niteliklerinin geliştirilmesini çalışmalıyız" diye önerdi. "Elimizden geleni yapacağız yüce prens." "Peygamberin hikmetini açıklamak, ona doğru yolu göstermek, İslam dinini seçmesini sağlamak göreviniz olacaktır." "O daha çocuk, genç omuzlarına erişkin bir erkeğin başını oturtmayı düşünemeyiz." Prens itiraz etti. "Bütün yolculuklar ilk adımla başlar. İslam'ın kutsal dilini daha şimdiden öbür çocuklarımdan daha iyi konuşuyor. Dini konularda da az çok bilgi sahibi olduğunu kanıtladı. Onun bilgisini daha da arttırıp zaman içinde İslam dinini benimsemesini sağlamak kutsal göreviniz olacaktır. Kehanet ancak o şekilde tümüyle gerçekleşmiş olur." "Efendimizin emrini yerine getirmek boynumuzun borcudur." El Allama dudaklarına ve kalbine dokunarak onayını belirtti. Ekledi, "Uzun yolculuğun ilk adımını hemen bugün atacağım." "Allah isterse öyle olsun." Öğle namazının arkasından prens cariyeleriyle beraber olmak için geminin kıç tarafındaki kamerasına çekildikten sonra El Allama çocuğu aradı. Dorian Fuad'ın yanındaydı. Kaptan onu adaların sularında gemi idare etmenin incelikleri konusunda eğitiyor, akıntıların yolunu işaret eden deniz kuşlarını ve sürüklenen yosun kümelerini gösteriyordu. Kaptan bunları denizin nehirleri olarak niteleyip Dorian'a adalarla kıyının şeklinin bu kudretli nehirleri nasıl etkilediğini, onları eğip bükerek mavi yeşil renk tonlarını nasıl değiştirdiğini anlatıyordu. Dorian Ned Tyler'dan aldığı eğitim süresince denizciliğin her yönünden zevk almıştı. En güzel anılarından bazıları Tom'la birlikte karadaki bir noktanın kerterizini alıp sonra bunu haritada işaretlemek ve sonuçları geminin seyir defterine kaydetmekti. Bu işleri yaparken ağabeyiyle tartışıyor ve bol bol gülüşüyorlardı. Şimdi de Fuad ona okyanusun bu bölgeleriyle ilgili bilgileri, çeşitli hayvanların adlarını, adetlerini ve sürüklenen yosunları öğretiyordu. Geminin dümen suyuna dalan ve üzerinde uçuşan beyaz tüylü küçük kuşlar vardı. Fuad onlara karanın 10 fersahtan daha uzağında rastlayamazsın dedi. Uçuş yönlerine dikkat edersen seni dosdoğru oraya götürürler. Kaptan bir başka seferde çocuğu geminin küpeştesinin başına çağırmış ve ilerisini işaret etmişti. İşte bak küçük maymun, bu deniz canavarlarından biridir ama aslında bir kuzu kadar yumuşak huyludur. Hayvanın o kadar yakınından geçiyorlardı ki Dorian Borda Tirizi'ne zıplayarak benekli sırtına baktı. Bunun Atlantik'in güney yönünde seyrederken yüzlercesine rastladıkları balinalardan biri olmadığını görür görmez anlamıştı. Bir köpek balığı türü olduğu belliydi ama Dov'un neredeyse kendisi kadar uzun gözüküyordu. Kaplan veya çekiç burunlu köpek balıklarından farklı olarak bu tür berrak sularda tembel tembel ve korkusuzca dolaşıyordu. Dorian hayvanın mağara gibi ağzının ilerisinde yüzen küçük pilot balığı sürüsünü görebiliyordu. ''Yineleceklerinden korkmuyorlar mı bunlar?'' diye bağırdı. ''Canavar sadece küçük yaratıklarla karnını doyurur. Balçık ve suda sürüklenen pirinç tanesinden ufak deniz yaratıkları başlıca besinleridir.'' Fuat öğrencisinin heyecanından haz duyuyordu. Bu yumuşak huylu yaratıklardan birini gördüğün zaman Muson Kaskazi'den Kusi'ye dönmek üzeredir. Yani kuzeybatıdan güneydoğuya doğru esecektir. Tam o sırada El Allama gelerek Dorian'ı baş başa konuşabilecekleri bir yere götürdü. Dorian hayal kırıklığına uğramıştı. Molla'yı isteksiz bir tavırla izledi. Din tartışmalarına girişmektense Fuat'la heyecanlı tartışmasını sürdürmeyi yeğlerdi. Ancak dahi onu bu Molla'nın ne kadar güçlü biri olduğuna ve eline verilmiş küçük bir erkek çocuğunu nasıl cezalandırabileceğine dair uyarmıştı. ''O Allah'ın bir hizmetkarı ve peygamberimizin sesidir. Ona hepimizin selameti için büyük saygı göster.'' demişti. El Allama, ''İslam dini hakkındaki bilgilerini sana kim öğretti?'' diye sordu. ''Çocuk babamla beraberken bir öğretmenim vardı.'' dedi. Neredeyse ağlayacak gibi görünüyordu. ''Adı Alf'ti, Arapçayı bana o öğretti.'' ''Demek peygamberin kutsal kitabı Kur'an'ı sana o öğretti.'' ''Sadece birkaç ayet öğretti. Örneğin 18. sureden bazılarını.'' Molla ısrar etti. ''Allah'a inanır mısın El Amhara?'' Dorian tabii ki diye atıldı. ''Ölmez Tanrı'ya, ölmez oğluna ve ölmez kutsal ruha inanıyorum.'' El Allama böylesi bir hezeyan karşısında telaşını ve uğradığı şoku belli etmemeye çalıştı. ''Bir tek Allah vardır, Muhammed de sonuncu gerçek peygamberdir.'' Dorian bu iddia ile ilgilenmiyor ama tartışmaktan hoşlanıyordu. Özellikle karşısındaki yetkili bir kişi olunca. ''Bunu nereden biliyorsunuz?'' diye din adamına meydan okudu. ''Benim haksız olduğumu, kendinizin ise haklı olduğunuzu nereden biliyorsunuz?'' El Allama hiç durur mu? Dorian arkasına yaslandı ve Molla dinin felsefesini yaparken o başka şeyler hayal etmeye çalıştı. Dorian Seraf'ta olduğu gibi burada da her şeyin yukarısında duran Kolombiri'de yalnız kalabileceği bir yer olmasını isterdi. Ne çare ki Latin donanımlı Dov'da bu imkan yoktu. Çocuk da ufukta Afrika anakarasının, karanlık ve gizemli bu kara kitlesinin belirmesini, mürettebatın öbür üyeleri gibi güverteden seyretmek zorunda kaldı. Havada Afrika'nın vahşi kokusunu alınca burnunu buruşturdu. Bu toz ile baharların ve mangrove bataklıklarının kokusuydu. Bu yabancı koku duyuların üzerinde hafif bir şok etkisi yapıyordu. Ama okyanusun tuzlu havasından sonra yine de hoş ve çekiciydi. Karaya yaklaşırlarken Fuat'ın yanında duran Dorian böylece Lamu Adası'nı ilk kez gördü. Fuat çocuğu adanın en önemli yerlerini işaret etti ve Umman Halifeliği'nin topraklarının bu incisinin tarihinin kısa bir özetini yaptı. İnsanlarımız Hazreti Muhammed zamanından beri burada ticaret yaparlardı. Bundan önce biz de kafirdik ve büyük gerçeği bilmiyorduk diye gururla açıkladı ve ekledi. Zanzibar timsahlarla kaynaşan bir bataklıkken bile burası önemli bir limandı. Dov adayla Anakara arasındaki boğaza saparken Fuat Dorian'a beyaz kumsalların yukarısındaki koyu yeşil tepeleri işaret etti. Prensin Anakara'da kurak mevsimi geçirdiği bir sarayı vardır ama yağmur mevsimi gelince adaya geçer. Böyle diyerek bu uzaklıktan köpüklü dalgaların bir mercan kayalığına çarpışını hatırlatan beyaz binaları gösterdi. Lamu Zanzibar'dan daha zengindir, binaları da daha güzel ve görkemlidir. Zanzibar Sultanı prensimizin tebaasıdır ve ona vergi öder. Demirleme yerinde fazla sayıda tekne vardı. Başka gemiler de limana giriyor ya da denize açılıyordu. Bunlardan bazıları balıkçı tekneleri, bazıları mal yüklü ticaret gemileri ya da daha hafif ve hızlı köle gemileriydi. Bütün bunlar ise bu hareketli limanın zenginliğinin ve öneminin göstergesiydi. Geçen gemiler prensin Dov'unu Kolombir'indeki yeşil filamadan ve ön güverdedeki tentesinin altında maiyetiyle çevrili olarak oturan Abd Muhammed el-Malik'in görkemli silüetinden tanıyorlardı. bir saygı nişanesi olarak bayraklarını indiriyor, sonra yine toka ediyorlardı. Prense selamlarını ve iyi dileklerini bağırarak bildiriyorlardı. Koyda demirli dovlar da toplarını ateşleyerek savaş davullarını çalmaya başladılar. Top sesleri kıyıdan da duyulduğundan prens maiyetiyle limana girince kendisini selamlamak için kumsalda ve rıhtımda toplanmış büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Tahi minik kameralarında Dorian'a temiz bir beyaz entari giydirdi ve parlak saçlarını bir kefiye ile örttü. Ayaklarına da deri sandaletler geçirip onu elinden tutarak güverteye çıkardı. Fuat Dov'u kumsalın üzerine sürdü. Suyun kabarmasıyla alçalması arasındaki fark baharda burada 6 metre olduğundan sular çekilmekteydi. Altından sular çekilince gemi karaya oturdu ve yana kaydı. Bir köle kafilesi prensle başka önemli kişileri kumsala taşımak için karaya oturmuş gemiye yürüdü. Belinde peştemal olan dev bir zenci prensi sırtına oturttu. Bekleyen halkla dizüstü çökerek onu selamladı. Bir çalgıcı grubu Dorian'ın kulağını tırmalayan inler gibi tiz perdeli bir müzik çalıyordu. Kavallar ve fifreler hıçkırıyor, davullar ritimsiz gümbürdüyordu. Tahi Dorian'ı seve seve kıyıya kadar taşırdı. Ama çocuk onun kollarından kurtularak sığlıkla bata çıka ilerledi ve koltuk altlarına kadar ıslandı. Kumsalda prens için kısa bir karşılama töreni yapıldıktan sonra Elmalik kara bir aygıra bindi. Atın üstünden alelacele etrafına bakındı ve Tahi ile göz göze geldi. Kadın kalabalığın içinde duruyor, Dorian'ı elinden tutuyordu. Hemen çocukla birlikte öne atıldı. Prens ona El Amhara'yı Zenana'ya götürdü. Kuş ikinize de yatacak yer sağlar diye emretti. Dorian prensin atıyla ilgilenirken kaderini tayin edecek sözlere dikkat edemedi. Atları da gemileri ve denizi olduğu kadar çok seviyordu. Tom daha yürümesini öğrenir öğrenmez ona at binmesini öğretmişti. El Malik'in atı Highveld'da bulunanlardan çok farklı, harikulade bir hayvandı. Daha küçük, daha zarifti. Yumuşak bakışları, iri gözleri, geniş burun delikleri, uzun bir sırtı, güçlü ve nazik bacakları vardı. Dorian uzanıp atın burnunu okşadı. Aygır çocuğun parmaklarını koklayıp başını arkaya attı. ''Ne kadar güzelsin!'' Dorian gülmeye başladı. Prens ona vahşi bir atmacayı andıran, yakışıklı yüzünü yumuşatan hafif bir gülümsemeyle baktı. Denizci olarak doğmasına rağmen atları seven bu çocuk onun beğenisini kazanmıştı. Tahi ile prensin çağrısıyla gelen harem ağası kuşa, ''Ona iyi bakın, kaçmaması için ona göz kulak olun.'' dedi. Al Malik dizginlerini çekerek aygırın kafasını kaldırdı ve onuruna palmiye yaprakları döşenmiş yolda uzaklaşmaya başladı. Müzisyenler ve bütün kalabalık arkasından yürüdü. Şarkılar ve alkışlar prensin kafilesini yukarıya, kalenin dimdik duvarlarına dek izledi. Kuş Dov'dan sahile çıkan prensin mahiyetindeki kadınları toparladı. Aralarında yüzü peçeli fakat kat kat siyah eteklerin altında ince ve zarif oldukları gözden kaçmayan en genç cariyelerin ikisi vardı. Elleri ve ayakları biçimliydi. Kınayla boyanmış el ve ayak parmakları safir ve zümrütten oluşan değerli yüzüklerle süslenmişti. Bol bol kıkırdayarak Dorian'ı sinirlendiriyorlardı. Bir sığırcık sürüsü kadar gürültücü olan hizmetçiler ise onlardan da beterdi. Kuş tarafından öküz arabalarının ilkine bindirilmeleri çocuğu bayağı sevindirdi. Tahi Dorian'ı ikinci arabaya götürdü. Öküzler süt gibi beyazdı. Gösterişli boynuzları ve Dorian'ın Highveld'daki kütüphanede bulunan seyahat kitaplarında gördüğü develerinki gibi omuzlarında kocaman kamburları vardı. Dorian arabanın yanında koşmak istediyse de kuş tombul elini omzuna dayayarak onu durdurdu. Harem ağasının her parmağında altın yüzükler vardı. Bunlara kakılmış değerli taşlar parlak tropikal güneşini yansıtarak gözü kamaştırıyordu. Harem ağası kadınsı incecik bir sesle ''Benim yanımda yolculuk et küçüğüm'' dedi. Dorian ona karşı koyacak olduysa da Tahi kolunu öyle kuvvetli çimdikledi ki çocuğun canı yandı. Bunu kuşun bir erkek dahası yatıştırılması gereken güçlü bir yaratık olduğuna dair bir uyarı olarak yorumladı. Araba konvoyu deniz kıyısından ayrılarak limanın varoşlarından geçti ve araziye çıktı. Dar ve tozlu yoldan yemyeşil adanın içerilerine yönelmişlerdi. Rüzgarla sallanan Hindistan cevizi palmiyesi koruluklarından ve yabani incir ormanlarından geçtiler. Parlak renkli papağan ve yeşil renkli yabani güvercin sürüleri dalların arasında kaynaşıyorlar, olgunlaşmış meyveleri yiyorlardı. Dorian hiç böyle kuşlar görmemişti. Mücevheri andıran uçuşlarını hayranlık çığlıklarıyla izledi. Kuş kat kat yağın içine gömülü parlak kara gözleriyle onu inceliyordu.
''Bir Frenksel olan sana peygamberin dilini konuşmayı kim öğretti?'' diye sordu.
Dorian da içini çekerek ona her defasında yinelediği yanıtı verdi.
''Sen İslam dininden misin? Yoksa bir kafir misin?''
Dorian ''Ben Hristiyanım'' diye gururla yanıt verdi. Kuş ekşi bir hurma tatmış gibi şişman suratını buruşturdu.
''Peki nasıl oluyor da saçların peygamberinkiyle aynı renkte?'' diye sordu. ''Yoksa bu yalan mı? Saçların ne renk? Niçin gizliyorsun onları?''
Dorian kefiyesine çeki düzen verdi. Bir tek konunun böylesine ısrarla deşilmesi canını sıkmıştı. Etrafında ilgilenecek o kadar çok şey vardı ki, Şişko'nun onu bütün bunlardan mahrum etmemesini istiyordu.
Kuş, ''Bana saçlarını göster!'' diye ısrar edip çocuğun kefiyesine uzandı.
Dorian geri çekilmeye kalkıştıysa da Tahi onu sert bir dille uyarınca kuşun örtüyü kaldırmasına izin verdi. Az sonra Dorian'ın altın renkli gür bukleleri omuzlarına dökülüp güneşin altında alev alev ışıldayınca kuş şaşkınlıkla baka kaldı. Arabanın arkasında oturan öbür yolcular ''Allah, mucize!'' diye bağırdılar. Arabacılar bile geri dönerek Dorian'a bakmak için arabanın yanında yürümeye başladılar. Çocuk bunun üzerine alelacele başını örttü. 1,5 kilometre sonra patika ormanın içinden çıktı, ilerilerinde Zenana'nın yüksek ve çıplak duvarı yükseliyordu. Mercan kayası bloklarından inşa edilmiş ve yanmış kireçte göz kamaştırıcı bir beyaza boyanmıştı. Duvarda pencere yoktu. İçeri giriş çıkış için tek yol, dik ağacından oyulmuş karışık sarmaşık ve yaprak motifleriyle süslü kapıydı. Küçük araba kervanı yaklaşırken kapılar açıldı. Böylece Zenana'nın kapalı ve yasak dünyasına girildi. Burası kadınlarla çocukların ve onlara bekçilik eden hadımların eviydi. Prensin dışında buraya giren erişkin bir erkek hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırdı. Kadınlarla çocuklar öküz arabalarını karşılamak için kapıların arkasında toplanmışlardı. Birçoğu çocukluklarından beri bu kapalı dünyanın dışına çıkmamışlardı. En küçük bir değişiklik onları sevinçten deli ediyordu. Heyecanla gevezelik ediyor ve bağırışıyor, gelenler arasında yabancı bir yüz olup olmadığına bakmak için arabalara sokuluyorlardı.
''İşte orada! Demek doğruymuş, o bir Frank!
Sahiden kızıl saçlı mı? Olamaz!''
Kadınlar burada haremin kapalı dünyasında yüzleri açık olarak gezebiliyorlardı. Prens buradaki herhangi bir kızı koynuna alabilirdi. Kızların çoğu da genç ve güzeldi. Tenlerinin rengi kuzguni siyahtan başlayarak kahverenginin bütün tonlarından geçiyor, altınla ambere ve soluk tereyağı sarısına ulaşıyordu. Çocuklar annelerinin heyecanına kapılmışlar, ortalıkta dans ediyorlardı. Süt ninelerinin kollarının arasındaki bebekler de bu arada ağlayıp duruyorlardı. Kadınlar arabadan atlayan Dorian'ı daha yakından görmek için yaklaştılar. Sonra kuşun arkası sıra bir avlu ve kapalı bahçe labirentinde onları izlediler. Bu mekanlar mozaik zeminler ve süslü kemerlerle oldukça zengin biçimde bezenmişlerdi. Deniz hayvanlarının kabukları alçının içine gömülerek karmaşık desenler oluşturmuştu. Sazlar ve lotus çiçekleriyle dolu göletler vardı. Mücevher gibi balıklar yüzeyin altında kayıyor, bunların yukarısında da yusufçuklar ve parlak renkli yalı çapkınları dolanıyordu. Yaşça daha büyük çocuklar Dorian'ın etrafında zıplıyor, bir terane tutturup ona takılıyorlardı.
''Beyaz renkli küçük kafir, şeytan gibi yeşil gözlü.''
Kuş elinde tuttuğu uzun değnekle onları kovar gibi yapıyor fakat gerçekten hiçbirini ciddi şekilde kaçırmaya kalkışmıyordu. Zenana'nın güzel ve görkemli bölümünden bakımsız bölüme pek çabuk geçtiler. Burası ana binaların arkasına düşüyordu ve en az arzu edilir bölüm olduğu ortadaydı. Bahçeler bakımsız, duvarlar lekeli ve badanasızdı. Tropikal bitkilerin istilasına uğramış birkaç yıkıntının yanından geçerek bakımsız bir bloğun önüne vardılar. Kuş onları küçük fakat sağlam bir kapının önüne götürdü ve içeri girmelerini emretti. Yolcular kendilerini pek de temiz olmayan büyük ve karanlık bir oturma odasında buldular. Duvarları is lekeleriyle kaplı olan odanın zemini toz ve çeşitli hayvanların pislikleriyle kaplıydı. Kuş arkalarından kapıyı kapadı ve kocaman bir anahtarı kilidin içinde çevirdi. Tahi kapıdaki minik kafesin ötesinden ona ''Bizi niçin buraya kilitledin?'' diye bağırdı. ''Biz tutsak değiliz ki, suç da işlemedik.''
''Yüce Prensimiz Abdülhamid el-Malik çocuğun kaçmasını engellememi emretti.''
Kaçamaz ki, nereye kaçacak ki? Kuş kadının itirazlarını duymamış gibi öbürlerini arkasına katarak uzaklaştı. Hanedanın çocukları da bazıları kafesin arkasından onlarla bir sürü alay ettiler. Ama çok geçmeden oradan uzaklaştılar. Ortalıktan el ayak çekildikten sonra Dorian da Tahi dairelerini gözden geçirdiler. Oturma odasının dışında yatak odaları ve açık ocaklı küçük bir mutfak vardı. Bitişikteki banyonun fayans tabanı açık bir kanalizasyona doğru eğimliydi. Bunun ötesinde de hela vardı. Eşya azdı. Örülmüş sazlardan üstünde uyumak için keçeler ve oturmak için yünlü dokuma halılar. Mutfakta tencerelerle su kapları vardı ve tabii ki bütün Araplar gibi elleriyle yiyeceklerdi. Temiz suyu büyük bir seramik yağmur suyu sarnıcından çekeceklerdi. Dorian mutfağın tavanında dumanın çıkmasına yarayan deliğe bakarak ''Ben buradan kolayca dışarı çıkabilirim.'' diye övündü. Tahi onu uyardı. ''Eğer öyle bir şey yaparsan kuşun değneğini tadarsın. Onun için bunu düşünme bile. Hadi gel şu ahırı temizlememe yardım et.'' Çıplak odaları sazlardan yapılma süpürgelerle süpürüp kil zeminleri yarım Hindistan cevizi kabuklarıyla cilalarlarken Tahi çocuğa Zenana'nın kurallarını açıkladı. Kocası onu boşadığından beri prensin ailesine dadılık yapan Tahi, Zenana'nın duvarları arasında yaşamıştı ve sınırlı toplumunun işlerinin bir uzmanıydı. Bilgisini bundan sonraki günlerde Dorian'la paylaştı. Prens Abdülmuhammed el-Malik 30 yaşındaydı. Ağabey olan halife kendi ardıllarını düşünerek onu 20 yaşına kadar evlenmekten alıkoymuştu. Sonuçta prensin en büyük oğlu Dorian'dan biraz daha büyüktü. Adı Zeyn el-Din'di, o da Dorian gibi henüz buluğa ermemişti. Ve hala annesiyle Zenana'da yaşıyordu. Tahi onun adını sakın unutma dedi, büyük oğul olarak çok önemlidir. Kadın bundan sonra öbür eşlerle cariyelerden olma öteki erkek çocukların adlarını saymaya başladı. Ama bunlar o kadar çoktu ki Dorian hatırlamak için çaba göstermedi. Tahi kızlardan söz etmeye gerek bile duymadı. Çünkü onlar önemsizdi.
37. ayının sonu. Sayfa 446.